Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 10. ayrım. Annabel, bloknotundan bir sayfa kopardı. Masanın üzerinden yüzbaşıya kadar kaydırdı. Bir de dedi, Spencer Lynch'in Julia Gladio'nun vücuduna kazıdığı dövme var. 67, tire, parantez içinde 3. Şimdi artık ölümcül anlamını tam olarak biliyoruz, dedi genç kadın. Toplamı belirtmek için 67. Kendi kişisel skorunun karşılığı olarak da 3. Oldukça basit bir açıklama belki ama en mantıklısı bu. Biri bana kiminle uğraştığımızı anlatabilir mi diye kükredi Woodbine. Huzursuzluk buzlu bir hayalet gibi masanın üzerinde asılı kaldı. Sanırım bir sürü insanın uzun süredir saklamaya çalıştığı korkunç bir sırrı ortaya çıkardık diye özetledi Atwell. İnsan ne kadar kurnaz olursa olsun kimsenin dikkatini çekmeden bu ülkenin 67 vatandaşını kaçıramaz. Bu adamlar çok örgütlü. Bundan iyi anlatılamazdı, dedi Taylor, keyifsizce. İyi ama kim bu adamlar? Gidip bütün bu zavallıları kaçıracak bir tarikat kurmak için insanın nasıl bir çılgın olması gerekir, diye homurdandı Woodbine. Annabel'in sesi şakladı. İyi ya işte, hepsi deli bunların. Sorun da bu işte. Bunu neden yapıyorlar? Şu yüzlere bir bakın. İçinde her cinsten insan göreceksiniz. Hiçbir mantığı yok bunun, kahrolası. Çocuklar bile var. Dört dedektif hafta sonunu bu odada, soruşturmayı bir düzene sokarak, ilk sonuçları toplayarak, ipuçları arasındaki bağlantıyı arayarak geçirmişlerdi. Yine de olayın kendilerini aştığını hissediyorlardı. O fotoğraflarda o kadar çok kadın ve erkek vardı ki, iş tırmanılması imkansız bir bilgi dağına dönmüştü. Her beyin fırtınasında yeni ipuçlarıyla karşılaşıyorlardı. Sanki bu durumun altını çizmek ister gibi, Fabrizio Collins sandalyesinde doğrulup itiraz etti. Hey, bir dakika, aslında her cinsten insan yok. Küçük topluluğun bakışları uzun saçlı adamdan acılar duvarına gitti. Bir kere kadınlar var. En gencinden olgun olanlarına kadar. Erkekler için de aynı. Her etnik gruptan insan olmasına rağmen büyük çoğunlukla beyazlar tercih edilmiş. Ama eğer iyi bakarsanız yaşlıların da olmadığını göreceksiniz. Bana kalırsa bu insanların içinde en yaşlısı 50'sinde falan olmalı. Çoğu 20'lerinde, bilemedin 30'larında. Doğru, diye onayladı Taylor. Şimdilik en küçüğü bu. Ayağa kalktı ve işaret parmağını bütün gözyaşını tüketecek kadar ağlamış bir çocuğun alnına bastırdı. Tommy Hickory, 8 yaşında. Carly Marlowe adlı bu kız da o yaşta. Woodbine dışında herkes bir takım notlar aldı. Sonra Atwell her zamanki aldırmazlığıyla durumu özetlemeden önce bütün ekibi süzdü. Somut olarak elimizde bu 67 fotoğraf, Latince duaya benzer bir şey ve kartpostala yazılmış bir bilmece var. Bir sürü de ikinci derecede ipucu. Spencer'ın eşyalarının envanteri, Spencer'ın hapishane arkadaşlarının listesi. Woodbine başını salladı. Yarın size yardım etmek için Kuzey Brooklyn'deki merkezden 3 dedektif gelecek. Her konuda önceliğe sahipsiniz. Yüzbaşı işaret parmağıyla yukarıyı işaret ederek polis müdürünün emri dedi. Medyanın 67 fotoğraftan haberi olmamalı. Yeni bir baş ağrısı istemiyorum. Merkezden gelenler basına yapılacak açıklamaları yönetme konusunda size yardımcı olur. Daha önce üzerinde çalıştığınız bütün soruşturmaları bırakıyorsunuz. O dosyalar diğerlerine dağıtılacak. Bütün zamanınızı bu işe ayırmanızı istiyorum. Çabuk davranmalıyız. FBI, laboratuvarını hizmetimize veriyor ve eyalet polisi de gerektiğinde bize yardımı hazır. Federaller soruşturmaya karışmayacaklar ya, diye endişelendi Atwell. Hayır, bu kabus belediye başkanının, hatta valinin bile kulağına gitmiş. Onun için fazla ortalığa saçılmadan halledilmesini istiyorlar. İşin yönetimi sizde ama hızla sonuç almanız gerekiyor. Woodbine yeniden duvara ve insanın içine ezen o gözlere baktı. Umarım bütün bu insanlar hala hayattadır, dedi daha alçak sesle. Jack Taylor elini yüzbaşının omzuna koydu. İki adam birbirlerini yıllardır tanıyordu. Ben senin yerinde olsam bu kadar iyimser olmazdım. Daha sözünü etmediğimiz bir şey var. Woodbine'ın burun delikleri kısıldı. Sinirlendikçe daha da geriliyordu. Spencer'ın evinde bulduğumuz Latince dua var ya, kanla yazılmış. Laboratuvar bize bu sabah bir faks gönderdi. İnsan kanı. Woodbine gözlerini yumup başını salladı. Şaşırmadı bile. Atwell'ın eklediklerini duyunca bu kez gerçekten sarsıldı. Duvardaki birçok insanın kanının karışımı. O kadar çok var ki, laboratuvar gerçek sayıyı bulamıyor. 23 yıllık polislik geçmişinde çılgın hikayeler kotasını doldurmasına ve tecrübesine rağmen yüzbaşı birden duvardaki 67 insanın kendisine yönelen bakışlarından etkilendi. Bakışların yoğunluğu göğsüne öyle bir baskı yaptı ki sonunda öfkeden gözleri yaşardı. Bunları neden yapıyorsunuz? Kimsiniz siz? Ama içini daha da çok kemiren, böylesi bir vahşet, bu kadar hesaplı ve soğuk bir çılgınlık için birkaç insanın nasıl ve ne amaçla bir araya geldiği sorusuydu. Büronun dibinde bir yerde ısıtıcılardan biri çıtırdadı. Herkes sessizdi. 12. New York ve banyoları olarak adlandırılan su geçirmez uygarlık levhası, okyanusa kadar yayılan toprakları kapsar. Gecede korunu açmayı bitirirken, gökten, uçsuz bucaksız lekeli bir hayatın pırıltılarının titreştiği görülür. Bazı yerlerde uğursuz kasırgaların habercisi, polis lambalarının cephelere yansıyan mavi kırmızı ışıkları ayırt edilir. Bu gösteriye eşlik edecek bir müzik gerekse, bunu bir korunun söylediği, yavaş, melankolik ve yaslı, yanı sıra atsız milyonlarca varlığın megapolin hayaletleri arasındaki çelişkili yalnızlığına da bir övgü olması doğru olurdu. Bu kanyonlardan birinin dibinde bir kadının silüeti insan selinin ters yönünde ilerliyor. Harika bir parça da denilebilir. Oldukça minyon, ince ve sert kaslarının üzerinde cildi gergin, adımları kararlı. Annabel, elindeki kocaman alışveriş torbasıyla Clinton sokağını rüzgara karşı tırmanırken aklı tahminlerde. Joramel onu geçip sokağın ortasında duraksadığında bir kanalizasyon kapağından çıkan yoğun dumanın içinde kayboluverdi. Ayağı kaldırıma değdiğinde cep telefonu önce titremeye, ardından da çalmaya başladı. "Tüh, tamam tamam, bana biraz zaman tanısanız," diye sessizce söylendi. Bir bankanın önünde gördüğü bir pencere çıkıntısına torbasını yerleştirdi. "O'Donnell, dinliyorum," dedi, telefonu açıp. "İyi akşamlar, ben Joshua Brolin, bir dakikanızı alabilir miyim?" Annabel'in dikkati torbasındaydı. "Söyleyin." Özel dedektif hiç bekletmeden konuya girdi. "Bugün öğleden sonra Spencer Lynch'in kurbanlarının saçlarını sattığı perukacıyla konuştum. Tuhaf herifin biri ama dürüste benziyor. Anlattıkları da birbirini tutuyor. Ufak tefek işler yaptığı için polisten rahatsız olduğu kanısındayım ama ciddi bir şey yok. Eminim sabıka kaydını incelemişsinizdir." "İnceledik ama doğru adamı suçlayacak bir şey bulamadım." Sanki sigarasının dumanını üflüyormuş gibi bir nefes verme sesi duyuldu. "Hiç şaşırmadım. Sonra küçük Palmer'ın, Spencer Lynch'in ilk kaçırdığı kızın annesi ve babasıyla görüştüm. O tarafta da pek olağanüstü bir şey yok. Aslına bakarsanız, kaçırılışını biraz eşeledim. Bu konuda, Brolin, dinleyin, daha uzun sürecek mi? Ben sadece karşılıklı ilişkinin kurallarına uyup size karşı dürüst davranmaya çalışıyorum. Bana belgeler verdiniz, ben de sizi yaptıklarımdan haberdar ediyorum." Annabel kafasını kaldırdı. Adamın davranışı son derece centilmence, beklenmedik ve hoştu. Aynı zamanda bir o kadar da akıllıca. Özel dedektif böylece gayri resmi yardımının devamını sağlamak istiyordu. Annabel yine de zaman geçtikçe bu dürüstlüğe ne kadar güvenebileceğini sorgulamaktan kendini alamadı. Genç dedektif, yoldan gelip geçenlerin ona çarpmamak için açıldıklarını, bu arada da ona bakmamaya çalıştıklarını fark etti. "Hangi oteldesiniz?" diye soru verdi sonunda. "Cajun Mansion, Atlantik Caddesi üzerinde, neden sordunuz?" "Gelip sizi bulurum," diye içini çekti Annabel, "böylesi daha kolay olur." Telefonu kapattı, torbasını aldı, otomobil farlarının ve aceleci topukların tıkırtısı arasında geriye çark etti. Otelin barı kalabalıktı. Bir grup erkek biraz yüksek sesle tartışıyor, bir sürü çift de mumların aydınlattığı cam masalarda yemek yiyordu. Radyo, Martinis'in üzerine eğilmiş adamın dışında muhtemelen kimsenin dinlemediği bir Eddie Brickle parçası çalıyordu. Adam dakikalar geçtikçe ufalıp çektiğinin sonunda, yılların ağırlığıyla yıpranmış bir ihtiyara benzemeye başladığının farkında değildi mutlaka. Gazetesini karıştıran Brolin bardağını boşalttı. Bu haliyle onun bir zamanlar iyi bir sporcu olduğuna inanmak güçtü. Şişmanlamamıştı ama idman disipliniyle birlikte sıkı vücudu da yumuşamıştı. Holdeki kapı açılınca Annabel göründü. Joshua Brolin doğruldu ve hemen o anda vücudunun ne kadar pörsüdüğünün farkına vardı. Yanındaki tabureyi gösterdi. "Buyurun lütfen, münasebetsiz zamanda telefon ettim değil mi?" diye nabız yokladı. Kadının koltuğu altındaki kağıt torbayı parmağıyla göstererek, "Hayır ama beni bir kase güzel çorba ile CNN karşısında bir saatten, gündelik dramımdan mahrum ettiniz. Haberciliğin hazır yemeği, ne program ama." Annabel yerleşip bir soda ısmarladı. "Bana ne anlatmak istiyordunuz? Meredith Pavner'ın kaçırılmasıyla ilgiliydi, öyle değil mi?" Rolin başını salladı. Kendini tümüyle soruşturmasına kaptırmıştı ve genç kadına soluklanma fırsatı bile vermeden söze girişti. "Dosyayı incelerken kendi ufak sonuçlarımı çıkardım. Kaçırıldığı gün Meredith öğleden sonrayı kilisede geçirmeye gitmişti. Annesiyle babasına gönüllü olarak rahibe yardım edeceğini söylemiş. Polis raporuna göre St. Edward's'ta görevli olan rahip onu gün boyunca görmemiş. Ne var ki zamanının çoğunu kilisede değil, evde geçirdiğini itiraf etmiş. Polis tanık bulamamış. O öğleden sonra St. Edward's'a gidenlerden hiçbiri olağan dışı bir şeyle karşılaşmamış. Kimse Meredith'e benzer bir genç kız hatırlamıyor ama o gün kilisede fazla insan yokmuş. Polisler kızın yoldayken kaybolduğunu tahmin etmişler. Eğer Spencer Lynch'in kurbanlarına bakarsanız, her birinin farklı etnik kökenlerden geldiğini görürsünüz ki bu da seri cinayet işleyen katillerde pek sık rastlanmayan bir şeydir. Böyleleri genellikle kendileriyle aynı ırktan insanlara saldırır. Sanki Spencer fantezilerini tatmin etmek için neye ihtiyacı olduğuna karar verememiş de arıyormuş gibi. İlk cinayetini kendini güvende hissetme ihtiyacı duyduğunu düşünüyorum. Meredith'i de bu nedenle seçti. O da Spencer gibi siyah, oldukça genç. İnsanlarla konuşmaktan çekinmiyor, başkalarına yardım etmekten hoşlanıyor ve kuşkucu değil. Spencer onu tanıyordu. En azından daha önce görmüştü. Öte yandan St. Edward's Kilisesi, Hades'in göbeğinde. İninin hemen yanında olmamakla birlikte, kentin öbür ucunda da değil. Bu da ona güven verdi. Annabel, önüne konulan sodadan içmek üzereyken hareketini durdurdu. "Tamam, mantığınızı anlıyorum ve söyledikleriniz saçma değil. Yine de buradan hareket edip Spencer'ın Meredith'i tanıdığını iddia etmek için çok erken değil mi? Ne dersiniz?" "Hayır, tam tersine. Spencer'ın oldukça kabarık bir sabıka dosyası var ama çoğu adi suçlardan, ahlaka aykırı davranışları ve cinsel tacizleri fazla tekrarlamamış. Aslında sadece bir saldırı girişimi var. Bu da serbest kaldıktan sonraki aylarda 3 kişiyi birden öldürmeye hazırlanan biri için çok az. Neredeyse ara basamak bile yok. Televizyonlar alınmasın ama insan böyle parmağını şaklatır gibi adam öldürmeye başlamaz. Peki, bütün bunları biliyorum. Belki de Spencer başka işler becerdiği halde yakalanmadı." Brolin katılmadığını gösterir gibi omuzlarını silkti. "Buna şaşarım. Öyle fazla zeki biri değil. Uyuşturucu işinde aptalca yakalanmış. Saldırıda da daha da salakça. Raporları okudum. Başka bir suç işlese yakalanırdı. Bana kalırsa onu öldürmeye iten güdü, cinsel saldırı öncesinde de mevcuttu ama kendine güvenmeyen insan doğası harekete geçmesini önledi. Her şeyden önce fantaziler kuruyor, olmayan şeyler düşlüyor, cinselliği gerçekte değil, kafasında. Bu arada eminim evinde bir sürü porno malzemesi bulmuşsunuzdur. Gerçekten de bulduk, yığınla dergi. Hiç şaşırtıcı değil, onlar onun dayanağı. Hapishaneye tıkılmışken mutlak denetimi, hakimiyeti, ötekini sadece kendine ait cinsel bir eşya gibi düşünmek için istediği kadar zaman buldu. Belki gerçekten bunları düşledi. Harekete geçeceğini kendine bile itiraf etmeden hazırlandı. Oysa artık çok geçti. Buna ihtiyacı vardı. Hapisten çıkmasından çok kısa bir süre sonra harekete geçiyor, öldürüyor. Çok çabuk, bana kalırsa biraz fazla hızlı. Bir tetik olmalı. Seri cinayet işleyen katillerin psikolojisini bilir misiniz dedektif O'Donnell? Hayır, pek ilgilendiğim bir konu olduğunu söyleyemem. Bütün katilleri ilk cinayetlerinde tetikleyen bir şey vardır. Çoğu kez para sorunu, işten çıkarılma, duygusal bir ayrılık ya da yakında gelecek bir çocuk gibi. Normal insanlar için aşılamaz görünmeyen bir strestir bu. Oysa bu gibi insanlarda bu, baskıyı daha da arttıran, fazladan bir strestir ve bu yüzden patlayıp harekete geçerler. Daha sonraki cinayetlerinde böyle bir tetiklemeye gerek kalmaz. Eşiği aşmışlardır artık. Ayrıntılarla kafanızı şişirmeyeyim. Spencer Lynch örneğinde hapisten çıkışı ile ilk cinayeti arasındaki süreyi çok kısa bulduğumu söylemekle yetineyim. Bütün bu baskının birikmesi için gerçekten çok kısa bir süre. Onun gibi birinden eşi cinayete kadar vardırmadan önce en az bir ya da iki cinsel saldırı beklerdim. Aşamalı bir gelişim. İlk konuşmamızda bana bir katil grubundan söz etmiştiniz, değil mi? Hey, bir dakika, katil demedim. Aksi kanıtlanana kadar Spencer Lynch'in kurbanları var sadece. Kaçırma işlerini birlikte düzenleyen adamlar olduğunu düşünüyoruz ama elimizde ceset yok. Bakışları karşılaştı. Brolin, Annabelle'e hak ettiği saygıyı göremeyen birinin ifadesiyle bakıyordu. Her ikimiz de daha başka cesetler çıkacağını biliyoruz diye alaycı bir kehanette bulundu. Öteki adamlara gelmek istedim çünkü Spencer'ın birinci cinayeti işlemeye o adamlardan biri tarafından itildiğini duyarsam şaşmayacağım. Onu tanıyan, Spencer da bu dürtüyü fark edip tatmin etmeye iten onunla aynı tipte biri. Spencer'ın tetiği. Bu da hapisten çıktıktan bu kadar kısa süre sonra cinayet işlemesini açıklıyor. Birinci seferde Spencer tanıdığı en azından gözünün aşina olduğu birini öldürdü. Yarın rahiple konuşmak için St. Edward's'a gideceğim. Sizce bir sakıncası yoksa ona Spencer'ın fotoğrafını göstermek istiyorum. Bakarsınız onu ayinlerinden birinde ya da kilisede dolaşırken görmüştür. Soruşturmanın gizliliği nedeniyle bana verdiğiniz fotoğrafı kullanmadan önce onayınızı almak istedim. Annabelle artık karşısındaki adama merakla bakmaya başlamıştı. Bardağındaki sodayı bitirdi ve ona daha yakın olabilmek için taburesinin üzerinde kaydı. Neden özel dedektif oldunuz? Yaptığınız işte öylesine iyisiniz ki, hatta şaşırtacak kadar iyisiniz. Öyleyse kayıplar konusunda uzmanlaşmış özel dedektif olmak neden diye Brockden'in söylediklerini alaysızca tekrarladı. Özel dedektifin yüzü kuşkunun acı dolu örtüsüyle kaplandı. Oldukça karmaşık bir hikaye diye cevap vermeye zorladı kendini. Ne yüzünde ne de sesinde belirgin bir duygu seziliyordu. Birden çevredeki konuşmaların uğultusu kulaklarına daha yüksek geldi. Rahatsızlık doğmaya başlayan yakınlığı dağıtmıştı. Ya siz diye devam etti Brolin, sizin öykünüz hangisi? Sizi polis olmaya iten neydi? Annabelle dudaklarında beliren muzip gülümsemeyi engelleyemedi. Adam atlatma konusunda beceriksiz olsa da samimiyeti genç kadının hoşuna gitmişti. Bunun cinsel çekicilikle uzaktan yakından ilgisi yoktu. Söz konusu olan sadece hoş bir ilişkiydi. Bir de böylesine ilginç ve çok yönlü bir kişiliğin yaydığı gizem. Doğrusunu söylemek gerekirse, Brady'nin kaybolmasından beri içinde bir istek duymamış, duymaya da çalışmamıştı. Mezarla yastıktaki umut arasında seçimini çoktan yapmıştı. Annabelle, kararını değiştirmek niyetinde de değildi. Umutlanıyordu. Bazen yenilgiye uğrayanların acılığıyla da olsa umutlanıyordu işte. Öyle olağan dışı bir şey değil diye kestirip attı. Brolin kadar kendini de şaşırtan titrek bir sesle. Toparlanmak için hafifçe öksürdü. Bu kez daha neşeli bir sesle baştan aldı. Çok sıkıcı olduğum için üzgünüm. Bu ülkenin vatandaşlarının çoğundan daha orijinal bir yanım yok. Brolin de belli belirsiz gülümseyerek devam etmesi için Annabelle'i yüreklendirdi. 1970-1980 yıllarını Mısır'la geçirmiş ve Sovyetler Birliği ile nükleer savaş tehlikesi altında büyümüş bir banliyö çocuğu, tüm Amerikan gençliğinin yaşadığı travma işte. Ayrıca kalıpların dışına çıkmış insan ilişkileri ilgimi çekiyor. Hareketten hoşlanıyorum, risk almayı seviyorum. Onun için polis oldum. Madalya falan yok mu? Ailede tarihi bir kişi, Hollywood özlemi filan. Sorunun son bölümünü duyunca Annabelle'in yüzündeki ifade bir anda dondu kaldı. Ardından yerini içtenliğe bıraktı. Biraz rahatsızca birbirlerini süzdüler. Sonunda genç kadın dikkatini alışveriş torbasına çevirdi. Yanıldığını anlamanın getirdiği bir sevimlilikle Brolin'e dönüp sordu. Uzunca bir gezintiye ne dersiniz? Brolin başını sallarken göz kapaklarını usulca kırpıştırdı. Annabelle torbadan iki şişe Bud Light alıp deri ceketinin ceplerine tıkıştırdı, torbayı barda bıraktı. 10. ayrımın sonu. Sayfa 93. Devamı 11. ayrımda.